Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu haftaki programımızda önce söylediği yalanlar, sefahat, rüşvet, haksız kazanç gibi sebeplerle katline ferman verilen Hezarpare Ahmet Paşa'nın hazin hikayesini dinleyecek, sonunda kılıçlarla adeta bin parçaya bölündüğü için bin parça anlamına gelen Hezarpare lakabıyla anılan Paşa'nın hayat hikayesini nakledeceğiz. Ardından zaman zaman müracaat ettiğimiz Balıkhane Nazırı Ali Rıza Efendi'nin kitabından Bestekar Dede Efendi'ye oynanmak istenen oyun başlıklı ilginizi çekeceğini tahmin ettiğimiz kısa bir bölümü aktaracağız. Programımızın sonunda da İstanbul'da özellikle Çamlıca civarında ikamet edenlerin türbesiyle ve adını alan mahallesiyle bildikleri Üsküdarlı Selami Ali Efendi'den bahsedeceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek kuyruk! Kuyruk, balık ekmek kuyruk!
Allahu Ekber, Allahu Ekber!
Şehir ve insan.
Cesedi çıplak olarak at meydanında bir çınarın altına konuldu ve burada insan yağı mafsal ağrılarına iyi gelir inancıyla kılıç darbeleriyle parça parça edildi. Bundan dolayı Ahmet Paşa ölümünden sonra bin parça anlamına gelen Hezarpare lakabıyla anılmıştır. Bu hazin akıbet kimin akıbetidir? Hezarpare Ahmet Paşa'nın ibretlik hayat hikayesini Diyanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisi'nden okuyalım. Osmanlı Sadrazamı Hezarpare Ahmet Paşa. İstanbul'da doğdu. Öldüğünde yaşının 50'yi geçtiği bilindiğine göre 16. yüzyıl sonlarında dünyaya gelmiş olmalıdır. Bir sipahinin oğludur. Hızlı ve güzel yazı yazması sayesinde önce maliye kalemlerine girdi. Vezir-i Azam Kemankeş Kara Mustafa Paşa zamanında tezkireci, çok geçmeden Sadrazam Sultanzade Mehmet Paşa'ya hediyeler vererek mevkufatçı, ardından defter emini oldu. 1056 Ramazanında, Ekim-Kasım 1646, vezir rütbesiyle defterdarlığa tayin edildi. 17 Eylül 1647'de Vezir-i Azam Salih Paşa'nın katli üzerine Vezir-i Azamlık seferde bulunan Musa Paşa'ya verilmişken, o sırada getirildiği Sadaret Kaymakamlığı'nda çevirdiği entrikalarla bir rivayete göre Sultan İbrahim'e sunduğu 300 bin kuruş karşılığında Sadrazamlık makamını elde etti. 21 Eylül 1647. Bu arada padişahın henüz 2 yaşında olan kızı Beyhan Sultan'a namzet yapılıp padişah damadı oldu. Sadaret makamına getirildiği sırada devlet içeride büyük bir karışıklık içinde, dışarıda ise Girit yüzünden Venedik'le savaş halindeydi. Çanakkale Boğazı'nı tutan Venedikliler Bosna taraflarında da üstün durumdaydılar ve Kırka sancağında bazı kale ve palankaları alarak ilerliyorlardı. Bu arada stratejik önemi bulunan ve sınır boylarında yer alan Kilis Kalesi de Venediklilerin eline geçti. Vezir-i Azam Ahmet Paşa, Kilis'in Venediklilerce zapt edildiğini padişahtan sakladı ve bunu küçük bir kilise ve birkaç önemsiz palanka kaybı olarak gösterdi. O sıralarda Rumeli Beylerbeyliğinden ikinci vezirlikle İstanbul'a getirtilen ve padişahın damadı olan Fazlı Paşa, gerçeği Vezir-i Azam'ın yanında Sultan İbrahim'e söylediği gibi onu rüşvet almak, devlet mansıplarını satmak ve gerçekleri padişahtan gizlemekle itham etti. Bunları ilk defa duyan Sultan İbrahim Fazlı Paşa'yı azarladı. Daha sonra hapsedilen Fazlı Paşa Azak Kalesi muhafızlığıyla İstanbul'dan uzaklaştırıldı. Ahmet Paşa, gerçekleri padişahın öğrenebileceği endişesiyle sarayda savaşın konuşulmasını yasaklamış, bu arada Venedik donanmasının Çanakkale boğazını kapattığını da padişahtan gizlemişti. Ahmet Paşa, iç ve dış meselelerle uğraşmak yerine Sultan İbrahim'in israfa varan isteklerini yerine getirmeye çalışıyordu. Padişahın Samurkürk'e ve Amber'e aşırı düşkünlüğü yüzünden ortaya çıkan masrafı karşılamak için Vezir-i Azam'ın İstanbul esnafından, devlet ricalinden, yüksek rütbeli ulemadan, hatta Yeniçeri Ocağı ileri gelenlerinden Kürk ve Amber vergisi adı altında paralar toplaması, başta Galata Kadısı Mehmet Çelebi olmak üzere ulemanın itirazlarına yol açtı. Ahmet Paşa daha da ileriye giderek İlmiye ve Seyfiye mansıplarını açık artırmayla satmaya kalktı. Bütün bu israfa ek olarak Sultan İbrahim için yaklaşık 40 bin riyale çıkacak bir saltanat kayığı yaptırmaya başladı. Hatta Girit'te yokluklar içinde savaşmakta olan Serdar Deli Hüseyin Paşa'nın yardım taleplerine olumlu cevap vermek yerine orada savaşan beylerbeyi ve beylerin mansıplarını para karşılığı başkalarına verdiği gibi Serdar tarafından dağıtılan tımar ve zehametleri kendi istediği kimselere tevcih ettiği rivayet edilir. Vezir-i Azam Ahmet Paşa bu tutum ve davranışlarıyla çeşitli kesimlerin tepkilerini çekmeye başladı. Başta Kara Murat Ağa olmak üzere Yeniçeri Ocağı ileri gelenleri de bu uygulamalardan rahatsızlık duymaktaydılar. Yeniçeri ileri gelenlerinin düşmanlığını kazanan Ahmet Paşa bu muhalif grubu ortadan kaldırmaya çalıştı. Nitekim oğlu Baki Bey'in düğününe Kara Murat Ağa ve arkadaşlarını da çağırarak onları topluca öldürtmek istediği, ancak Ocak Ağalarının bu davetin bir tuzak olduğunu öğrenerek düğünü terk ettikleri belirtilir. Yeniçerilerle olan anlaşmazlık ve onlar üzerinde otorite kurma mücadelesi Vezir-i Azam'ın sonunu hazırlayan sebeplerin başında gelir. Ocak Ağaları Et Meydanı'ndaki Orta Cami'de toplandılar ve Vezir-i Azam'ın azlini kararlaştırdılar. Ardından bu kararı Şeyhülislam'a bildirerek ondan ulemayı ikna etmesini istediler. Fatih Camisi'nde toplanan ağalar ve ulema meclisine sipahiler de katıldı. Daha sonra Vezir-i Azam camiye davet edildi. Ancak Ahmet Paşa durumu önceden öğrenip gizlenmişti. Gelişmelerden haberdar olan Sultan İbrahim bir haseki göndererek cemiyetin dağılmasını istediyse de Şeyhülislam Hoca Abdurrahim Efendi hasekiye Vezir-i Azam kendilerine teslim edilmeden bunun mümkün olmayacağını söyledi. Tekrar Orta Cami'ye gelen asiler, Vezir-i Azam'ın katlini kararlaştırdılar, yerine de Sofu Mehmet Paşa'yı tayin ettiler ve mührü alması için padişaha gönderdiler. Sultan İbrahim yeni sadrazama mührü verdi. 7 Ağustos 1648. Fakat damadı Ahmet Paşa'nın öldürülmemesini istedi. Yeni Vezir-i Azam Orta Cami'ye gidip durumu anlatınca asiler kendisini tekrar huzura gönderdiler. Ancak eski sadrazamın teslim edilmesini isteyince padişah tarafından tartaklandı. Bunun üzerine Mehmet Paşa bir adamıyla sadaretten vazgeçtiğini bildirdiyse de daha sonra ikna edildi ve görevinde kaldı. Bu gelişmeler üzerine Sultan İbrahim'in hal-i kararlaştırıldı. Şehir kapıları kapatıldı ve şehzadelerin korunması için Valide Kösem Sultan'a haber gönderildi. Sultan İbrahim'den ayak divanı talebinde bulunan ağalardan Koca Muslihuddin, saraydan gelen Mirahur'a padişahın Ahmet Paşa gibi bir zalimi aleme musallat ettiğini, onun para toplaması ve rüşvet alması, ayrıca dini kaideleri terk etmesiyle bu hale gelindiğini, saray kadınlarının devlet işlerine karıştığını, devlet hazinesinin israfa yetişmediğini, reayanın perişan olduğunu Venediklilerin Bosna'da pek çok kaleyi işgal edip Akdeniz boğazını kapattıkları halde açılması için hiçbir gayret gösterilmediğini ve İstanbul'un mahsur kaldığını ifade etti. Mirahur ise bunların padişaha bildirilmediğini, böyle yapılmasını da Ahmet Paşa'nın emrettiğini söyledi. Öte yandan son gelişmelerden haberdar olan ve firar eden Ahmet Paşa, terhisçisi ve bir hizmetkarı ile kılık değiştirip bir heybe altın, değerli mücevherler ve Şeyh Hamdullah hattı bir musafı alarak bazı tanıdıklarının evlerine sığınmak istedi. Fakat hiçbiri tarafından kabul edilmedi. Bunlardan Hacı Behram adlı bir kişinin ihbarı üzerine yakalandı ve o gece yarısı Şeyhülislam fetvasıyla boğularak öldürüldü. 7-8 Ağustos 1648. Cesedi çıplak olarak at meydanında bir çınarın altına konuldu ve burada insan yağı mafsal ağrılarına iyi gelir inancıyla kılıç darbeleriyle parça parça edildi. Bundan dolayı Ahmet Paşa ölümünden sonra bin parça anlamına gelen Hezar Pare lakabıyla anılmıştır. 10,5 ay kadar sadrazamlık yapan Hezar Pare Ahmet Paşa, kaynaklarda akıllı, ikna edici fakat çabuk öfkelenen, meşveret ve nasihate önem vermeyen, sert mizaçlı, hırslı ve gaddar bir kişi olarak tanıtılır. Sadaret ketüdası olan ve sarhoş iken haksız yere bir bostancıyı döven kardeşi İbrahim Ağa'yı görevden alarak dayakla cezalandırması herkesi şaşırtmıştı. Vezir-i Azam Salih Paşa'nın basit bir ihmal yüzünden katledilmesi karşısında aynı akıbete uğramamak için padişahı tam anlamıyla etkisi altına almaya çalıştığı ve her arzusunu karşılayarak makamını koruma yolunu tercih ettiği rivayet edilir. Ölümünden sonra 3000 kese akçesine ve 7000 florisine devletçe el konulan Ahmet Paşa, İstanbul'da Balta Limanı'nda bir çeşme yaptırmıştır. Ayrıca Boğaziçi'nin Rumeli yakasında Bebek Rumeli Hisarı arasında bir yalısı ile Anadolu yakasında Beykoz Çubuklu arasında bulunan İncirli Köyü'nde bir sarayı vardır. Paşa Bahçe semti de adını Ahmet Paşa'nın buradaki bahçesinden almıştır.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Şehir ve insan.
Şimdi gelelim klasik musikimizin meşhur bestekarlarından Hamamizade İsmail Dede Efendi'ye oynanmak istenen oyuna ve onun musiki alanındaki dehasıyla bu oyundan nasıl sıyrıldığına. Balıkhane Nazırı Ali Rıza Efendi'nin Bir Zamanlar İstanbul adıyla yayınlanmış olan kitabından nakledelim. Bestekar Dede Efendi'ye oynanmak istenen oyun. Büyük yerlerin hepsinde teravih namazlarının ayin ve ilahilerle kılınması adet olduğundan her daire mevcut imamından başka bilhassa Ramazan ayı için Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyan imamlar ve musikide ihtisası olan güzel sesli beşer altışar da müezzin seçip alırlardı. Teravih için her akşam konakların geniş divanhanelerine halılar ve seccadeler serilir, beşizli şamdanlar salonun münasip yerlerine yerleştirilirdi. Şehzade dairelerinde, sultan saraylarında, bazı büyük konaklarda haremle selamlık arasını ayırmak için sofalara büyük kafesler çekilir, kafesin arka tarafından da hizmetçiler için yere sırmalı seccadeler sererler. Müezzinler yatsı vakti olunca çifte ezan okurlar. Misafirler ağır ağır kollarını sıvayarak abdest almaya başlarlar. Müezzin efendiler arka safta cemaatin toplanmasını beklerler. Saflar yavaş yavaş dolar. Ayinler ve ilahilerle namaz kılınır. yatsı namazında belirli bir beste takip edilmez ise de teravih namazının her 4 rekatı kılındıkça müezzinler tarafından ilahiler ve ayinler yüksek sesle okunur. İlk 4 rekat bitince sabah veya dügah veyahut da bestenigar ve ikinci 4 rekatta hüzzam, üçüncü 4 rekatta ekseriya ferahnak, dördüncüde mutlaka eviç, beşincide de acem bestelerinden ilahi okumak, imamın da mihrapta okunan ilahinin bestesine uygun olarak okumaya devam etmesi şarttı. Şeyhülislam Cemalettin Efendi, Şeyhülislam bulunduğu müddetçe fetva kapısında ve oradan ayrıldıktan sonra da yalısında bu şekildeki iftar ve teravih adetlerini devam ettirmişti. Meşhur Kırımlı Ahmet Kamil Efendi'den sonra Sultan II. Mahmud'un imamlığına tayin olunan Abdülkerim Efendi ile o aralık Sultan Mahmud'un müezzin başılığında bulunan meşhur musiki üstadı Dede Efendi arasında kırgınlık varmış. Bir Ramazan günü Abdülkerim Efendi padişaha Acemlerin saltanatınız hakkındaki ihaneti herkes tarafından bilinmekte bulunduğu halde Dede Efendi bunu düşünerek teravih namazında acem besteden ilahi okumamak ve buna karşılık Şevkefza bestesini tercih etmek lazım gelirken kendisinin Şevkefza bestesini kullanmaya bilgisi kafi gelmemesi bu davranışına sebep olmaktadır cevabını verince padişah, Dede Efendi'nin sanatındaki iktidar derecesini bildiği için ve ayrıca kendisi de bir musiki şinas olduğu cihetle bu hususta bir kanaati de mevcut bulunduğundan bir gece bir sınav yapılmasına karar verir. Fakat bu karar Dede Efendi'ye duyurulmaz. Gece teravih namazı kılınırken 4. 4 rekattan sonra Eviç bestesinden ilahi okunduğu sırada karar gereğince Sultan Mahmud tarafından gönderilen biri müezzinlerin yanına gelerek Dede Efendi'ye acem makamını değil Şevkefza'yı kullanması fermanını tebliğ eder. O zamana kadar Şevkefza bestesinden hiçbir ilahi yapılmamış olduğundan ne yapacaklarını şaşıran müezzin efendiler, Dede Efendi'nin yüzüne hayretle bakarlarken içlerinden biri Dede Efendi'nin işareti üzerine Şevkefza'dan tekbir getirmeye başladığı gibi, imamın da Fatiha-i Şerif'i Şevkefza makamından okumakta olduğunu anlamışlar, Dede Efendi, hele bir namazı kılalım da bakalım demiş ve 4 rekat teravih namazı kılınıncaya kadar Şevkefza makamından bir ilahi bestelemiş ve selam verilir verilmez hemen ilahiye başlayıvermiş. Arkadaşlarının hemen hepsi musiki ilminde birer üstad olduklarından Dede Efendi'ye kulak vererek ağız kalabalığı ile ilahiyi güzelce okuyup bitirmişler. Padişahın da takdirlerini kazanmışlardır.
Balık ekmek kuyruk. Buyurun balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Programımızın sonunda Üsküdarlı Selami Ali Efendi'den bahsedeceğiz. Ona dair bilgileri de Mustafa Tatçı, M. Cemal Öztürk ve Taceddin Bütüçi tarafından hazırlanmış olan Üsküdarlı Selami Ali Efendi isimli kitaptan nakledelim. İstanbul'da özellikle Çamlıca civarında ikamet edenler, haziresinde muhteşem mezar taşlarının bulunduğu Selami Ali Efendi Türbesini ve Selami Ali Efendi Mahallesini bilirler. Bakalım kimmiş bu Selami Ali Efendi? Celbeti şeyhlerinden olan Selami Ali Efendi, Menteşe'nin, Muğla'nın Kozyaka köyünde doğmuştur. Doğum tarihi belli değildir. Vakfiyesinden babasının adının İlyas olduğu anlaşılmaktadır. Bunun dışında ailesi hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur. Selami Ali Efendi, Kuzaat'tan yani kadı, hakim sınıfından olup tahsilini tamamladıktan sonra önce Kırkakça Medresesi'ne müderris, ardından İstanköy Adası'na müftü oldu. Burada manevi ilimlere ve tasavvufa olan meyli sebebiyle müftülük ve kadılık gibi resmi vazifeleri bırakarak Celbeti azizlerinden Zakirzade Abdullah Efendi'ye intisap etti. Seyr-ü sülukunu tamamladıktan sonra Bursa'ya irşat vazifesiyle gönderildi. Hazreti Hüdayi'nin halifelerinden Eyüp Efendi tarafından Bursa Set başında inşa edilen Eyüp Efendi tekkesinin 5. postnişini Celbetiye'den Yahya Efendi'nin 1666'da irtihaliyle postnişinlik aynı zamanda Emir Sultan ve namazgah dergahlarının şeyhliğini yapmakta olan Şeyh Selami Ali Efendi'ye tevcih edilmiştir. 1679'da Divitçizade Mehmet Efendi'nin vefatıyla Hüdayi Asitanesi şeyhliğinin boşalması üzerine 1679 senesinde İstanbul'a geldi. Pir makamında 7. postnişin olarak irşat görevini üstlendi. Selami Efendi, Aziz Mahmud Hüdayi erkanına müntesip bir celvetidir. O, celvetiliğin 4 büyük şubesinden birisi olan ve kendi adıyla anılan Selamiye kolunun da piridir. Celvetiye tarikatı, 17. yüzyılda başta Üsküdar'daki merkez asitane olmak üzere Selami Efendi'nin yaptırmış olduğu 3 tekkede faaliyet göstermiştir. Bunlar Kısıklı Selami Ali Efendi Tekkesi, Selamsız Selami Tekkesi, Acıbadem Selami Efendi Tekkeleridir. Selamiye'nin ana kol Celvetiye'den temel farkı zikir icra şekliyle alakalı olduğu gibi mensuplarının başlarına giydikleri taclarının 17 dilimli olmasıdır. Zira Selami Ali Efendi Celvetiye'nin 13 terkli tacını yeni bir yorum getirerek 17 terke çıkarmıştır. Bu bilgi Selami Efendi'nin tarikatnamesinde ve Müstakimzade'nin Risalet-ü Tac adlı eserinde bulunmaktadır. Müstakimzade Süleyman Saadettin Efendi, Risalet-ü Tac adlı eserinde Selami Ali Efendi'nin tarikat tacından bahsederken, bu tacın remzi yönünü de belirterek şöyle demektedir. Selami Şeyh Ali Efendi, kendi risalesinde muharrer ve mezkûr Elfaz-ı Erbaa'nın yani Hay, Alim, Mürid, Kadir isimlerinin ve İnnemal A'malu bin Niyat hadisinin dahi adedi hurufudur ve Selami Şeyh Ali Efendi kendi risalesinde tahkiki üzere kendi mazhar olduğu 5 isim itibarıyla terk-i tacını 17 edip, silsilesinden gelenler ol adet üzere terkli tac çekerler. Ve heyet-i destar-ı celvetiye cem ve farkın cem'idir. Veç-i terk-i mestur-u cemmiyet vakfen, yani arka semtine göre devirlerinin miyanları küşade kılınmakla tefrike işarettir. Nurhan Atasoy'un incelemelerine göre tarikatlar tarihinde 17 terkli tac-ı şerife daha önce ve sonra pek rastlanılmamaktadır. Hakkında bilgi veren kaynakların genellikle kendisini halat-ı garibe ile meşhur, şedid ve mehib, ahval ve akvali acib diye tarif ettiklerine bakılırsa, Selami Efendi'nin sözünü esirgemeyen ve meczup tabiatlı, muhatabını etkileyen, nazar sahibi biri olduğu anlaşılmaktadır. Bursalı İsmail Hakkı, Selami'yi Cennet Efendi ile karşılaştırır. Cennet Efendi'nin eli kalem tutan bazı ilahiler yazan biri olduğunu, ancak Selami Efendi'nin eli kalem tutmamakla, ümmi gelip ümmi gitmekle birlikte manevi neş'ede ehli cennet Mehmet Efendi'den üstün olduğunu belirtir. Selami, celbetiler içinde vahdet-i vücut neşvesini öne çıkaran mutasavvıflardandır. Onun bu tavrı, diğer zühdî tasavvufu benimseyen celbetilerce hoş karşılanmadığı için tenkit edilmiştir. Selami Ali Efendi ile devrin şöhretli mutasavvıfı Niyazi-i Mısri arasında ve yine tasavvuf ve tarikatlere karşı bir tutum sergileyen Kadızadelilerden hünkâr vaizi Vani Mehmet Efendi'nin arasında görüş ayrılıkları sebebiyle 1681 senesinde şiddetli tartışmalar yaşanmıştır. Hüseyin Vassaf Bey'in tespitine göre Hüdayi Tekkesi'ndeki görevinin 3. senesinde bazı garazkar insanların dedikoduları ve Vani Mehmet Efendi'nin arzusu doğrultusunda Selami Efendi'nin meşihati 4. Mehmet tarafından kaldırmış. Fakat 1683 Viyana bozgunundan sonra Vani Mehmet Efendi'nin Bursa'nın Kestel köyüne sürülmesi üzerine 1684-85 tarihinde bir Hatt-ı Hümayun ile tekrar meşihate getirilmiştir. Hüseyin Vassaf Bey bu hadiseyi şu cümleleriyle anlatır. Hazreti Selami hakkında isnadatın müfteriyattan ibaret olduğu tahakkuk edince, def'e şane olarak 1685'te Asitani Hazreti Pir'de şeyh oldu. Bu sırada Üsküdar'da bağlar başında kain ve selamsız denilmekle meşhur mahallede bir tekiye ile Mescid-i Şerife ve Bülbül Deresi ile Acıbadem'de birer cami-i latif ve Bulgurlu ve Kısıklı'ya birer zaviye inşa edip vazifeliler tertip eyledi. Tekke şeyhleriyle Kadızadeliler arasında geçen uzun mücadele Naima tarihinde geniş olarak anlatılmıştır. Hünkâr şeyhi olup Van'ın Hoşap kazasında doğan ve tahsilini orada tamamlayan Kadızadelilerin temsilcisi Vani Mehmet Efendi'nin tekke şeyhleriyle olan mücadelesinin tarihi eskilere dayanır. Kaynaklardan öğrendiğimize göre Selami Efendi'nin Niyazi-i Mısri ile aralarında tasavvufi bazı konularda görüş farklılıkları vardır. Selami Efendi'nin Mısri'ye gönderdiği mektubun mahiyetini bilemediğimizden ötürü bu ihtilafın sebebini bütün boyutlarıyla tayin etmek zordur. Bursalı Mehmet Tahir konuyla ilgili olarak, İhtilaf-ı meşarip neticesi olarak Hazreti Mısri ile beyinlerinde bazı mekatip teati olunmuştur demekle yetinmiştir. Hüseyin Vassaf söz konusu görüş ayrılığının sebebini Niyazi-i Mısri'nin yazmış olduğu Risale-i Haseneyn adlı eserinde Hazreti Hasan ve Hüseyin'in nübüvvetlerini iddia etmiş olmasına bağlar. Bir aralık Hüdayi dergahı civarında bir evde oturmuş olan Mısri'nin eserini okuyan Şeyh Selami Efendi, Hazreti Hasan ve Hüseyin'in risaletlerinin mümkün olamayacağını, Fahr-ı Alem sallallahu aleyhi ve sellem Hatemül Enbiya'dır, ondan sonra nübüvvet yoktur diyerek karşılık vermiş, bunun üzerine Hazreti Mısri, Selami Efendi'ye şöyle bir cevap yazmıştır. Selami Efendi Hazretlerine Esselamu Aleyküm Kutbür Rabbani ve Gavsüs Semedani Heykeli Bürhani Hazreti Hüdayi Efendi Törbedarı Selami. İyi misin? Hoş musun? Dolu musun? Boş musun? Kuru musun? Yaş mısın? Ne istersin bizim şairliğimizden? Ne istersin bizim evliyalığımızdan? Bilmez misin kişinin lisanı su-i hatimeye sebeptir. Ayıptır, yeter. Keşişanu hahaman, Yehudanu nasaran, Mısri-i zaman, kademi Hazreti İsa. Yine Vassaf'ın tespitine göre Selami Efendi'nin Mısri'yi 2. Ahmet'e şikayeti vaki olunca Mısri kaldığı evde 2 ay boyunca hapse mahkum olmuştur. Diğer taraftan bu hadiseyle ilgili olarak Niyazi-i Mısri'nin Hızriye-i Cedid adlı eserini yayınlayan Ali Toker, herhangi bir kaynak belirtmeden Niyazi ile Selami Ali Efendi arasındaki ihtilafı şu kıssa ile nakleder. Niyazi-i Mısri Hazretleri İstanbul'da oturdukları zaman Üsküdar'da ikamet ediyorlardı. Dervişlerinden birisini Galata'daki meşhur çorbacı Rum'dan bir tas çorba getirmesini istedi. Derviş Galata'ya vardığında çorbanın 3-5 saat sonra hazır olacağını öğrenince tekrar Üsküdar'a geçip Selami Efendi dergahına gidip orada zikirle vakit geçirmeye başladı. Niyazi Mısri Hazretlerinin hakikatini idrak edemediği anlaşılan Şeyh Selami Efendi, dervişe Şeyh-i Mısri hakkında yakışıksız sözler söylediler. "Hala o haham ve keşişin yolunda mı yürüyeceksiniz?" diye yüce mürşit Mısri'ye sarf edilmeyecek sözler söyledi. Derviş vakti gelince Selami dergahından ayrıldı. Galata'ya giderek çorbayı aldı. Şeyh-i Aziz Mısri Hazretlerine geldi. Bu duruma çok üzülen mürit, hiçbir şey söylemediği halde şeyhi ona şöyle söyledi. "Evladım, biz senden bir çorba istedik, sen bize bir tas zehir getirdin." Hazret o anda celallenip, "Şimdi hemen git, Şeyh Selami'ye bu mektubu ver," dedi. Mektup şöyleydi. "Esselamu aleyküm ya Selami Efendi. Ne istiyorsun bizim hahamlığımızdan, keşişliğimizden? İnsanın lisanı sui hatimesine sebep olur vesselam." Derviş mektubu alıp Selami dergahına gittiğinde Niyazi Mısri Hazretlerinin mektubunu Şeyh Selami Efendi'ye verir, Şeyh mektubu okur ve o anda Hakk'ın rahmetine kavuşur. Bu kıssa diğer kaynaklardan şimdilik tevsik edilememekle birlikte aradaki ihtilafı ortaya koyması açısından önemlidir.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Programımızın sonunda Profesör Doktor Mustafa İyi Uzun'un saltanatlı tekbirden Sehli Mümteni Salat-ı Ümmiye'ye Buhurizade Mustafa Itri Efendi başlıklı yazısını naklediyoruz. Itri'ye ait eserlerin ilk sırasında tekbir ve salat-ı selamlar gelir. Bunlar bütün İslam dünyasını, medeniyette halen aşılamamış bir zirve olan Osmanlı zevki ve görgüsü üzerine birleştiren alemşumul eserlerdir. Besteleri musiki yönünden bakıldığında fevkalade kısa ve basittir. Toplumun her ferdi tarafından kolaylıkla icra edilebilirler. Ancak İslam medeniyetine ait duyarlılık ve duygusallık yönünden değerlendirildiğinde son derece etkileyici ve birleştiricidirler. Tekbir ve salat-ı ümmiye bir an içinde cemaati avuşuna alır, dünyevi gâile ve haillerin arasından sıyırarak aşk ve muhabbet iklimine vasıl eyler. Profesör Doktor Saadettin Ökten. İnsanların kitaplarla, yazarlarıyla, hatta akla gelebilecek her şeyle bir maceraları olduğuna inananlardanım. Zaten hayat dediğimiz şey de doğumdan ölüme, başlangıçtan sona kadar süren iç içe bir macera değil midir? Macera bazen bir insanla, bir şiir, şarkı veya kitapla ilk karşılaştığınız anda başlar. Benim de Itri ile böyle bir maceram var. Bu yazıda sizlerle bu serüvenin bir kısmını, özellikle başlangıcını paylaşmak istiyorum. Tekbir ve Salat-ı Ümmiye faslını. İlk adım, saltanatlı tekbir. Hazretle farkına vardığım ilk karşılaşmam, zannederim 1958'de, yani ilkokul yıllarımda İstanbul'da gerçekleşti. Maceraya ilk adım, babamın vazifeli bulunduğu Çakmakçılar Camii meşrutasında ikamet etmeye başladığımızda atıldı. Caminin teberrükat eşyası arasında sedefle tezyin edilmiş zarif bir sandukça içinde muhafaza edilen bir sakalı şerif de bulunmaktaydı. Arefe ve Kandil günlerinde zannederim ikindi namazından sonra müezzinimiz Hasan Efendi'nin gür sesiyle getirmeye başladığı, cemaatin de topluca ve canı gönülden katıldığı tekbirleri duyunca sakalı şerifin çıkarılacağını, Kandil Arefesi olduğunu, bu kutsal emanetin ziyaret edileceğini anlardık. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü vallahu ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Babam namaz duasının ardından mihraptan kalkar, tekbir devam ederken ağır adımlarla, buğulu gözlerle hürmetlice minbere doğru yürürdü. Her birinde galiba biraz durarak basamakları teker teker çıkar, minber külahının altındaki kilitli dolabı daima yelek cebinde taşıdığı küçük anahtarla açar, burada bulunan sakalı şerif sandukasını eline alınca tekbir sona ermiş olurdu. Bu sefer yine Hasan Efendi'nin gür sesiyle getirmeye başladığı ve cumhurun gözyaşlarıyla eşlik ettiği salatu selam nameleri kubbeyi çınlatır, camiyi inletirken babam yine aynı şekilde elinde sedef kakmaları parıldayan bu sandukça ile ağır ağır minberden iner, mihraba geçerdi. Ziyaret tamamlanana kadar dalga dalga yükselen ve ruhları ürperten bu salatu selam, sakalı şerif, kadifeden ve ibrişimlerle işlemeli 40 kat ipek bohçasına sarılıp sandukasına konuluncaya kadar kesintisiz bir lahuti name halinde devam ederdi. Sıra sandukçenin mihrapta ziyaret edildiği yerden alınıp tekrar minberdeki dolapta muhafazasına geldiğinde yeniden başlayan tekbirler, babamın bu mukaddes emaneti aynı minval üzere yerine koymasına kadar sürerdi. 3 kere getirilen tekbir esnasında bu mübarek hatıranın dolaba yerleştirilmesi, orada sırlanması tamamlanır, babam da minberden inmiş ve mihraba geçmiş olurdu. Bana göre bu merasimin manevi atmosferini sakalı şerif ziyareti kadar bu esnada cumhur halinde topluca getirilen tekbir ve salat-ı ümmiye sağlardı. Gözyaşları içinde söyleyenleri kim bilir hangi alemlere, nasıl bir ruh iklimine yükselttiğini tam bilemediğimiz bu mübarek ibareler ve lahuti nameler olmalıydı bu durumun sebebi. Nitekim lise yıllarında okuduğum Yahya Kemal de Süleymaniye'de bayram sabahı şiirindeki ''Kubben altında bu cumhura bakarken şimdi, senelerden beri rüyada görüp özlediğim cedlerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim. Dili bir, gönlü bir, imanı bir insan yığını görüyor varlığının bir yere toplandığını.'' Mısralarında bu haleti ruhiyeyi oluşturmada tekbirin etkisini belli bir şekilde ortaya koymaktaydı. Bu etkiyi hissettiğim veya anladığım bir seferinde babama sormuştum. Bu ziyaretlerde okunan tekbir ve salat-ı ümmiye ibareleri aynı olmakla birlikte başka zamanlarda okuduklarından daha farklı ve etkileyici namelere sahipti. Ayrıca cemaat de bunları diğer tekbir ve salatu selamlardan farklı olarak hep beraber daha güzel söylüyordu. Oğlum, demişti babam, bunları senin adaşın Mustafa Efendi diye büyük bir hafız bestelemiş. Kısaca Itri diye anılan bu hoca, herkes kolayca okuyabilsin diye bestesinde böyle güzel ve tesirli nameler kullanmış. Hatırlarsan bayram namazlarına giderken namaz öncesi ve sonrasıyla bayram hutbesinde de tekbiri bu şekilde okuyor, terennüm ediyoruz diye eklemişti. Adaşım Hazreti Itri ile maceramız böylece başlamıştı. Artık tekbir ve salat-ı ümmiyeyi daha bir istekle, biraz daha canlı, adeta bağıra çağıra söylüyor, bundan da büyük sevinç duyuyordum. Adım 2. Salat-ı Ümmiye notaları. Yıl 1961-1962. İstanbul İmam Hatip Okulu'nun 2. sınıfındayız. Müzik hocamız İrfan Sarmer Bey bize nota öğretmekte ısrarlı. Ancak doğru dürüst nota okumayı beceremediğimizden bu iş birçok arkadaşımızın canını sıkıyordu. Daha ilkokulda müzikle ilgilenmeye başlamış olmanın yanı sıra İstanbul'da büyümenin etkisiyle biraz daha serbest olduğumdan, arkadaşlar öyle derlerdi, kendisinin bana gösterdiği yakınlıktan da faydalanarak bir gün İrfan Bey'e, ''Hocam bize bir iki ilahi öğretseniz nasıl olur? Hem mevlid okuyan hafız arkadaşlarımız ilahi biliyor. Biz bilmediğimiz için onlara gıpta ile bakıyor, üzülüyoruz ve hatta kıskanıyoruz.'' demek cesaretini gösterdim. Rahmetlinin bu teklife verdiği cevap, kitapta ilahi notası olmadığı, programın da buna imkan vermediği şeklindeydi. Anladığıma göre şimdiki deyimiyle yönetmelik, o zamanki ifadesiyle Hazreti Mevzuat, ilahi öğretiminin en büyük engeliydi. Ancak aradan bir müddet geçtikten sonra hoca bir gün derste bir nota okumaya başladı. Si si do re do si do re do si re. Ardından da bunun hangi parçanın notası olduğunu çıkarmamızı istedi. Nameler tanıdık geliyordu ama tam çıkaramadığımızdan cesaret edip ne olduğunu söyleyemedik. Hafız arkadaşlardan biri ile kısa bir fısıldaşmadan sonra cesaretimi toplayarak bunun Itri'nin Salat-ı Ümmiyesine benzediğini söyledim. Evet deyince de doğrusu pek memnun olmuştum. Bu nota hepimizin hoşuna gitmiş ve kısa zamanda da ezberlemiştik. Hoca daha sonra Segah Tekbir'in de notasını öğretti. Nameleri herkes bildiği için geriye notanın üstüne okunuşunu yazarak seslendirmek kalıyordu. Bunu ise başını gözünü yararak da olsa herkes okuyor, daha doğrusu okur gibi yapıyor, yuvarlayıp gidiyorduk. Hoca da ufak tefeğini aldırmıyordu. Geriye sadece bir mesele kalıyordu. Usule uymak. Doğrusu usulü hoca vuruyordu ama çoğumuz buna uymakta güçlük çekiyorduk. Zamanla bunu da hallettik. Müzik kulağı sağlam arkadaşlarla hep birlikte tekrar edip çalışıyor, eserlerin notalarını oldukça düzgün bir şekilde okuyorduk artık. Bu arada bu iki eserin Saray Musiki hocalarından Mustafa Itri Efendi'ye ait şaheserler, Segah makamında ilahi besteler olduğunu defterlerimize kaydettik. Artık Itri ve öğrendiğimiz iki eseri çoğumuz için musiki dersinde kurtarıcı bir isimdi. Artık bu ikinci adımda tekbiri ve salat-ı ümmiyeyi eskisinden daha doğru, notasına ve nüanslarına daha dikkat ederek okumayı öğrenmiştim diyebiliyordum. Üçüncü adım, tekbir ve salat-ı ümmiye gerçeğini kavramak. 1968-1969 ders yılı. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde okuyorum. Dini musiki dersimize her yıl Konya'da yapılan Mevlana ihtifalinde mıtrıba neyzenbaşı olarak çıkan Halil Can Hoca girecekmiş. Bu benim açımdan büyük bir nimetti. Sonraki yıllarda hocanın evindeki musiki meclislerine, derslerine katılma imkanını da elde ederek kendisinden çok istifade etmiştim. Hakkında bilgi vererek dersin öneminden bahsetme gibi ilk derslerde yerine getirilmesi gereken mutat muhtevalı, dini musikinin önemini vurgulayan veciz bir konuşmadan sonra hoca, dersimize teberrüken ve teyemmünen Hazreti Itri merhumun şaheserleri olan tekbir ve salat-ı ümmiyeyi okuyarak başlayalım. Haydi bismillah dedi. Hala kulaklarımda olan o kendine has sedası ve edasıyla pür edep önce kendisi tekbir getirdi. Ardından talebe arkadaşlarla tekrar ettik. Ancak tekrarlarda herkes hocayı takip yerine kendi bildiği gibi okuyor, adeta bağırıp çağırıyorduk. Hoca bu duruma kızacak diye beklerken o ciddiyetle, ''Efendiler, beni dinleyerek, sesimi duyarak, benim gibi okuyunuz.'' dedi. ''Haydi, "Ya Allah, Bismillah" cümlesinin ardından okumaya başladı. Sınıfın okuyuşu biraz değişse de umumi ahval eski tas eski hamam deyimiyle ifade edilebilirdi. Ancak hoca aldırmadan tekrarlıyordu. "Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü vallahu ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd." Bir müddet sonra söyleyenler azalmaya, sesler zayıflamaya başlayınca hoca bu sefer de tekbire girmeden önceki cümlelerin aynını tekrar ederek Salat-ı Ümmiye'yi okumaya girişti. Arkadaşlar yeniden aşk ile tekrara yöneldiler. Ama nasıl tekrar? Her kafadan ayrı bir ses çıkıyordu desem pek abartmış olmam. Ders bitene kadar Salat-ı Ümmiye'yi tekrar ettik. Zil çalınca hocanın iki elinin işaret parmaklarını dudağına götürüp belli belirsiz öptükten sonra "Hüda hafız" diyerek iki kulak deliğine değdirdiğini fark ettim. Ardından sandalyesinden kalktı ve hiçbir şey söylemeden kürsüden inip geldiği gibi vakur adımlarla sınıftan çıktı. Biz de ardından dışarı çıktık. Koridorda üst sınıftan olduğunu zannettiğim bir arkadaş, "Hoca her ders tekbirle Salat-ı Ümmiye'yi tekrar ettirir" demişti. Ertesi ders, daha sonraki dersler gerçekten de aynı şekilde geçiyordu. İkinci dönemden itibaren bazen hocanın odasına da gider, kendisini ziyaret ederek müsaitse özel sohbetini dinlemeye başlamıştım. Bir gün odasında yalnız bulduğum hocaya, "Efendim, arkadaşlarla Zat-ı Ali'nizden daha çok istifadeyi arzu ediyoruz. Acaba derslerde tekbir ve Salat-ı Ümmiye dışında uygun bulacağınız bazı ilahileri meşketmeyi lütfeder misiniz?" yollu bir cümle kurma cesaretini gösterdim. Hoca biraz durdu ve kendine has üslubuyla şunları söyledi. "Çelebi, bana zaman zaman böyle hitap ederdi. Sen, musikimizin üstadı muazzam ve muazzezi ıtri merhumun bu şah eserlerini ne zannediyorsun? Eğer eslaf-ı izam ve esatize-i elhanımız bize başka hiçbir şey bırakmamış olsaydı, bu iki şah eser musikimize yeterdi." Bu cümleleri öyle bir eda ve sada ile söylemişti ki, sesi mutattan ziyade gür ama biraz titrek çıkmıştı. Bu durum bana hiddetinden mi yoksa heyecanından mı kaynaklanmıştı hala anlamış değilim. Biraz sustuktan sonra, "Bir enstitü talebesi bu iki şaheseri hakkıyla ve aşk ile icra edebilse ona ve yedi sülalesine vesile-i necat olarak kıyamete kadar yeter. Hatta artar bile." cümlelerini ekledi. "Çelebi, bu sözlerim musikimiz için de aynen varittir ve mahz-ı hakikattir. Bu iki eseri kemahü ve hakkuhu, yani hakkını vererek aslına uygun bir şekilde okuyabilen kişi, musikimizin künhüne vakıf olmak yolunda pek çok merhale kesbeder. Aşk olmayınca meşk olmaz. Aşk olmayınca meşk olmaz. Aşk olmayınca meşk olmaz" diye tekrarladı. Doğrusu sorduğuma soracağıma pişman olmuştum. Hocadan nasıl izin istediğimi, odasından nasıl çıktığımı hala hatırlamıyorum. Yalnız kendimi adeta dışarı atarken "aşk olsun" dediğini duyar gibi olmuştum. Düşünüyorum da Itri'nin eserlerinden ilk öğrendiğim tekbir, Allah Teala'nın kendi şanını yüceltmeyi bize taliminin en kıymetli ibaresi ve en değerli bestesiydi. Salat-ı Ümmiye ise "Habibim" dediği, "Habibim, sen olmasaydın, senin aşkın olmasaydı kainatı yaratmazdım" buyurduğu, Resul-i Ekrem'e salatu selam getirmeyi emretmesinden kaynaklanan bir titizlikle, ona layık bir eda ve seda ile bestelendiğinden bu yönüyle de Salat-ı Ümmiye salavatların anası olarak anılacak pek makbul bir salavattı. Salat-ı Ümmiye ayrıca Allah ve Resulullah aşıklarının canlar feda yoluna, niyazıyla huzuruna koştuğu ulu peygamberimiz için ıtri gibi bir dahi sanatkarın ilahi ilhamla bestelediği Rabbani bir naat olmak bakımından da çok kıymetlidir. Büyük ıtri, asırlardır bütün kainatın cumhur halinde kıyamete kadar söyleyebileceği sehli mümteni, kolay gibi görünmesine aldanılmaması gereken zorlu iş sıfatına hakkıyla layık bu eserleriyle Türk dini musikisinin mümtaz bir bestekarı olmuştur. Şehir ve insandan bu haftalık da bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek umuduyla hoşça kalın.